أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طه سورة 5. آيات. الرحمن على العرش استوى. Allah-u Teala kimi ayetlerde bize hakikati, bizim kulluğumuzu, kime kul olacağımızı böyle anlatır. Boyun eğip kabul etmekten, nasılsa öyledir demekten öte ne desek. Efendim, bu dildir, bir anlatımdır, bir ifadedir. Evet, bunun bir anlamı vardır. O dilde insanlar konuşunca ne anlıyorlarsa, Kur'an'dakini de öyle anlasak diyenlerin kulakları var ama çınlamıyorlar galiba. Bir daha düşünseler. Bu evet bir dildir, Arapçadır. Hem de fasih, beli, ayan beyan bir Arapçadır fakat bu Allah'ın bizden istediği gerçeklerin ifadesidir. Peygamber aracılığıyla bize gönderilendir. Onun için farklı olacaktır. Efendim bir dilde bir kelime bir anlama gelecekse gelsin ama aynı ortamda iki ayet önce bir ayet sonrasında anlamı değiştirmeye kimin hakkı var diyenler lütfen kendi iddialarını kendilerine saklasınlar. Bizimle paylaşmak zorundalarsa kafamızı değilse midemizi bulandırmasınlar. Arş kelimesinden dolayı böyle bir giriş yaptığımı anladınız. Ama çaresizim. İsterseniz Neml suresi 23. ayete müracaat edin. Hani Hüthüt vardı ya, Süleyman aleyhisselamın neredeydin diye çıkıştı. O da diyordu ki, bir kadın buldum. Hem de onlara sahip ve malik, yönetici, otorite. Her şeyi var. Ama hem ne kadar imkanları var. Dahası, ve leha arşun azim. Kelime böyle. Yani azim bir arşı var üstelik. Arş ve azim. Aradan 24. ayeti okuyup geçin, 25. ayeti okuyup geçin, 26. ayete gelince Allah-u Teala size bakın aynı kelimeleri kendisiyle ilgili kullanarak lütfedecek. Allahu la ilahe illahu Rabbul arşil azim. Söyleyin, kelimede bir fark var mı? Efendim birisi eliflamlı, birisi eliflamsız diyeceksiniz. Başka? Yani hem birisi belirsiz, birisi belirli anlamına gelecekse, tabii Allah kendi arşının bizim imanımızla bilinen bir arş olduğunu ama hani eğer o kelime doğruysa, Belkıs'ın arşınınsa azim fakat bizim tarafımızdan bilinmez bir arş olduğunu haber veriyor. Ama yine aynı kelime, arş-ı azim ikisi de. Ne dersiniz? Nereye koyacaksınız? Nasıl anlayacaksınız? Yahu Allah arş dedikten sonra sen uzattın be adam. İşte Er-Rahman alel arş isteva. Arş taht demektir. O Belkıs denilen kraliçenin de tahtıdır bu. Hatta oraya gelip gelmemesi konusunda da hani tartışmalar vardır. Cinlerden bir ifrit şöyle demiş. Kitabın bilgisine sahip olan böyle demiş diye. Evet hatırlıyoruz. Öyleyse aynen o gibi Allah'ın da böyle bir tahtı oldu desek, sen de benim kalbim yatmadı, benim imanım müsaade etmiyor. Çünkü bu arşı tarif eden aleyhissalatü vesselam'dan sözler var bize intikal eden. Onlarla birlik düşününce ben susuyor, aziyetimi anlıyor, kulluğa dönüyorum. Aman benim işim değil, anlayınca daha iyi kul olacağım konu onu bilmememi anlamaktır diyorum. Onu bilmeyi anlamak yerine bilmediğimi anlamak beni kul olacaktır, kabul ediyorum. Nasıl yani? Aleyhissalatü vesselam bize der ki, bütün semavat sanki onu çepeçevre kuşatan kürsinin yanında uçsuz bucaksız çölde bir bilezik gibidir. Düşünebildiniz mi? Demek bizim üzerimizde bir sema vardı ya, şu yıldızlarla donatılan mesabih denilen o kandillerle süslü birinci kat sema, birinci sema, birinci gök. Evet, onun üzerinde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökler de olacak ama ne enini biliyoruz, ne boyunu, ne yüksekliğini, ne hacmini, ne alanını, nasıl mı? Nereden bilelim ki? Çünkü yıldızlarla süslü bu semanın ucu bucağı bilinmiyor ki, onu kuşatan diğerlerinden haberimiz olsa. Peki sonra? Bütün semavatı kuşatan bir kürsiden söz ediliyor hadislerde. Kürsi, Allah'ın kürsisi. Yani sandalyası mı demek istediniz? Hayır, bu özel bir kelime olarak kalsın. Bunu böyle anlayalım. Bir kürsi var. Bütün semavat, bütün gökler, yedi kat göklerin ötesinde onu çepeçevre kuşatmış bir kürsi. Semavat, kürsinin yanında sadece uçsuz bucaksız çölde bir bilezik gibi. Küçüklük ve büyüklük mantığınız eğer dumura uğramamışsa, yani hala düşünebilecek haldeyseniz devam edin düşünmeye. İşte onu da çepeçevre kuşatmış arştan söz ediyor aleyhissalatü vesselam. Arş, kürsiyi çepeçevre kuşatmış ve arşın yanında kürsi mi? Uçsuz bucaksız çölde bir bilezik kadar. Söyleyin şimdi, onun da üstünde Allah hem de istiva etmiş, hem de Rahman olarak bunun hacmini, enini boyunu ya da varlık alemi olarak düşünsel planda tasavvurunu siz ne anlamda, ne diye, ne cesaretle ortaya koyabileceksiniz? Yani haddimi aştım mı? Lütfen Allah'a istiğfar eder, bunu size arz ederim. Yani ben sizin bir parçanız olarak konuşuyorum. Çünkü ötesini bilmediğimizin ötesindekinden söz ediyoruz. Ama varlığından haberimiz var, fakat ne olduğunu, ne kadar olduğunu bilmemiz mümkün değil. Ben ancak şöyle anlamaya çalıştım ya da muhatabıma şöyle düşünce dünyasına çağırması adına yardımcı olmaya çalıştım. Hani rakamları ilk defa, sayıları ilk defa öğrenen bir çocuk düşünün. Bir dediniz. Parmağınızda bir, elinizde bir, ayağınızda bir, kalemde bir, kitapta bir, ya da sobada bir, kardeşte bir, birler anlattınız. Öteki kardeşlerin kenarda, senden büyük kardeşin bir tane dediniz. Ve senin baban bir dediniz, deden bir dediniz. Anlattınız bunları. Sonra onun ikisini yan yana koymaya çalıştınız, iki oldu. Bir tane daha koydunuz birin yanına, iki oldu. Sonra bir tane daha, üç. Derken, o birin yanına bir de sıfır denilen farklı bir sayı var dediniz. Onu koydunuz mu on oluyor. Birdenbire gözünde büyüdü muhatabın. Sayılar birdenbire on kat arttı. Sadece bir tane yanına koyuverdiğiniz şey onu on katladı. Birdi, on oldu. Parmaklarının tümünü aynı anda düşünecek. Eğer bir tane daha düşünecekse bunun gibi karşıdakinin parmaklarını da tasavvur edecek. Ve benzeri nice onlar sıralanacaktı. Öğrendi. Siz bir sıfır daha koydunuz yanına. Birden onlar birleşti ve yüz oldu. Sonra bir daha bin dediniz. Bir sıfır daha on bin dediniz. Yüz bin, bir milyon dediniz derken, hani o çocuk biraz da çocukluk etti ya. Peki ya 15 tane, ya 25 tane, ya daha çok sıfır olsa diye sormaya başladı. Siz de üşenmeden doldurdunuz yazı yazdığınız yeri, tahtayı, kartonu, kağıdı, defteri neyse yanına 25 tane sıfır koydunuz. Al dediniz senin için, bir de benden bedava 15 tane daha ekliyorum. Ne oldu? Söyleyin, rakam olmaktan çıktı mı o çocuğun dünyasında, hatta size göre ve bize göre? Bitti mi rakamlar, sayılar tamam mı? Hatta odayı şöyle 3 defa dolaştırın. Sizin evden karşı komşuya, oradan mahallenin tüm sokaklarına sıfırları dolaştırın. Kaç oldu sayınız? Rakamlar ne ifade etti? Hiçbirini okuyamadınız öyle mi? Bir rakam olmaktan öte mi? Bir ve sıfır işte. Ne demek öte? Haydi beş yapsaydım hepsini, sekiz olsaydı, sırayla yazsaydım, arka arkaya yüzlerce, binlerce rakam sıralasaydım, bu sayı olarak değeri ne olacaktı? Bilemediniz değil mi? Bilmiyoruz değil mi? Tabii, ama siz mekan ve madde olarak dünyanın üzerinde onu kuşatmış semanın ötesini bilmeden, daha ötesindekilerin de yine Aynen benim evim gibidir herhalde. Ayağımdaki çorap gibi onu kuşatmıştır dercesine çok basit bir düşünceyle kendi kendinize yorum yapıyorsanız bunu benim dinlememi nereden beklersiniz? Er-Rahman. Bir önceki surede yanlış hatırlamıyorsam 12 defa tekrar edilen bir kelime. Sanki sureye biz isim vermeye imkanımız olsaydı Meryem suresini aynı zamanda bir de Rahman suresi diyecektik. Bu surenin de başka bir adından söz edilir, bilmem hiç duydunuz mu? Kelim suresi. Allahu Teala'nın yeryüzü insanlığıyla bir kereye mahsus özel olarak Tur'da konuşmasını hatırlatıyor sanki. Öyle bir sure. İşte burada kendisinin önce Rahman olduğunu hatırlatıyor Allah ve diyor ki ben Rahman arşın üstünde hem de onu kuşatmış. Ne gibi? Sen sandalyeye oturdun kuşat böyle sanki onu tüm kapladın da öyle mi? İstiva yaptın yani. O seninki. Halıyı serdiniz tam da zemini kuşattı. O sizinki. Buraya böyle bir kaplama yapacaktınız. Burayı böyle bir döşeme yapacaktınız. Burada böyle bir uygulama yapacaktınız. O sizinki. Ama sizin o ihata edebildiğiniz düşünce dünyanızın ürünleri eşyalarla Allah'ın arşı kıyaslanmaz ki. Belkıs'ın arşının üstünde Belkıs'ı oturttunuz. Tamam, kelime olarak da hadi o oraya oturdu, kuşattı orayı dediniz. Hem de ne kadar tam da hakim bir pozisyonda dediniz. O Belkıs ama Allah'la kıyaslanmaz ki. Allah Rahman olarak arşı kuşatmış. Arşın üstünde, neresinde, arş nerede o onun üzerinde bilmem. Peki keyfiyeti bilinmez bir şey anlatılır mıydı Kur'an'da? Anlatılır elbette. Nice cennet tasvirleri, nice cehennem tasvirleri aynen uygulanır, anlatılır da ben künhüne vakıf olamadığım halde iman eder. Benden istediklerine gönül rızasıyla uygulama planında yaklaşmaya çalışırım. Bununla birlik tarihte nice tartışmalar yapılmış bir konu olduğunu da biliyorum. Ben onların önüne geçmek için konuşmaya cesaretim yok. Aynı şeyler bugün de başlar. Ben tartışmadan yana değilim. Ben anladığımı zor da olsa kelimeleri bulamasam da sözlük bu kadar yardımcı olsa da ben bildiğimi böyle ortaya koymaya çalıştım. Rahman olan Allah o künhünü bilemediğimiz arşın üstünde orayı da kuşatmış biçimde bu onun kudretine, bu onun azametine, bu onun hakimiyetine delalet edermiş. Sınırlandırmasanız olmaz mı? Onlar evetse ama dahası da varsa ya hepsi birlikte ifade edilince ne diyecektik? Allah arşa istiva etmiştir o kadar. Sonrası bu onun rububiyetini, bu onun uluhiyetini, bu onun azametini, bu onun halikiyetini, bu onun kudretini anlatır. Evet ama bu onun arşın üstüne istiva ettiğini anlatır. Dahasını bilmiyorum. Bir de lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve ma beynehuma ve ma tahtes sera. Dördüncü ayette Allahu Teala bakın bu kitabı indiren ben aynı zamanda yeri yaratan ve yüce gökleri de yaratan benim diyordu. Ve ben o Allah'ı aynı şekilde 5. ayetle Rahman olduğunu, arşı kuşattığını ama 6. ayetle de hem ben yarattım semavat ve arzı ama hem de göktekiler benim, yerdekiler benim, arasındakiler benim, hem de tahtes sera orada da ne varsa onlar da benim diyordu. Acaba insanlar gözlerinin gördüğü yerden ötesini kabule zorlanmasalar da biz de anlatmaya zorlanmasak böyle bir hakkım var mı ki? İşte semavat. Şöyle, sen meyve yerken mi daha iyi düşünüyorsun, yoksa çay içerken mi? Sen denizi seyrederken mi düşünebiliyor, ya da uçsuz bucaksız bir çöl ortamında mı? Sen aile fertlerinden biri hastayken mi daha rahat düşünürsün, yoksa kendin hasta olunca mı? Ya da diğer örnekler. İşte o en güzel düşünebileceğini zannettiğin ortamda bana da haber ver. Sana katılmaya çalışayım. Semavat diyelim kelimeyi, ortaya koyalım. Gökler, gök. Kaç tane? Burada çoğul. Ama 7 tane olduğunu anlıyoruz. Ayetler öyle söylüyor. Fakat biraz daha bakınca şöyle, galiba semavat çoktu da onlardan Allah 7 tanesini bizim imtihan salonumuz adına düzenleyiverdi. Yani nasıl oldu dediniz? Bilmem ifade edebildim mi? Allahu Teala huvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemiyan, yeryüzünde ne varsa hepsini bizim için yaratmış. İmtihan salonumuz için, bizi imtihan için, bize hayat vermiş ve imtihan ediyor ya. Sümme stevâ ile sema, sonra semaya yönelmiş, semayı kuşatmış. Fesevvâhunne seba semavat, ve onu yedi sema olarak, yedi sema olarak düzene koy vermiş. Hem de Allah ve huve bi külli şeyin alim. Bakara suresi 29. ayet. Buradan anlaşılan odur ki der bizden önce yaşayan bu işi bilenler, ya gökler çoktu, alabildiğine çok. Onlardan sadece 7 tanesini Allah bizim imtihan ortamımız için hazırlayıvermiş. 8 diyemeyeceğimiz 7'den sonrakiler onları bizim imtihan salonumuz düzenine getirmesi gerekmemiş Allah'ın ve 7'de bırakmış bizim için lazım olanı. Ya da sema o kadar büyük, o kadar engin, o kadar derin bir var imiş ki onu 7 kat olarak belirlemiş, 7 olarak ayarlamış. Yani 8. semada yokmuş. Başka ne bildik? Başka bilmiyoruz. Bütün bildiğimiz, bileceğimiz bu kadar. Söyleyin şimdi, bu bilgiyle biz oturduğumuz yerde ya da o en düşünsel planda, en düşünebileceğimiz ortamda alabildiğine, derinlemesine engin düşünceler arasak ne bulabilecektik? Sadece denilenleri anlamak ve bunu ortaya koyan Allah büyüktür. O Allah Rab'dır ve ilahtır. Ondan başka ilah yoktur demekten başka ne diyeceğiz ki? Allahu Teala'nın bilen ve güçlü olduğunu anlatmaktan başka ne anlayacaktık? Semavat ve arzı anlatılanlar bize bunu hatırlatıyordu, bilmiyor musunuz? Göklerde ne varsa Allah'ın, ne var göklerde? Birinci kat gökte neler olduğunu biraz biliyorum. Hem de ciddi biliyorum. Bakın güneş var. Peki sonra? Ay var. Sonra yıldızlar var. Yıldızların bazısı tek tek, bazısı grup halinde hayatını sürdürüyor. Dahası, hadi bulutlar var diyeceksiniz herhalde. Başka? Arada rüzgar ya da hava var. Bazen de kuşlar görüyorsunuz, öyle mi semada? Ötesinde bir şey bilmiyoruz ama başka bakalım neler var. Hadi ben düşünce dünyamızda ayetle net belli olduğundan demiyorum ama belli olmadığı için bir cesaret örnek versem. Hani her gün doğan güneşin bir önceki güneşle aynı olduğunu iddia ediyorlar. Siz de öyle biliyorsunuz. Ben de desem ki hayır, her gün için bir güneş var. Her ay için bir ay var. Sonra eski ayları Nasreddin Hoca'nın birine bir gün sormuşlar ne yaparlar diye. Hırparlar, yıldız yaparlar demiş. E şimdi ben de Nasreddin Hoca'nın sanki yolunda yürüyen biri olarak siz ne diyorsunuz? Güneş battıktan sonra, kararmış gitmiş, yok olduktan sonra siz tekrar bir daha canlandı, debelendi, hayat buldu, doğdu mu diyorsunuz? Hayır desem, dinimde ve imanımda ve de hayat programımda ne değişir söyler misiniz? Yok yok, aynı güneşti. Hazreti Adem'den bu yana doğan güneş aynıydı, tek güneşti ile. Hayır, her gün doğan güneş ayrı. Yeniden doğuyor, bir daha doğuyor desem ne fark edecekti? Çünkü ben güneş doğunca yapacağım işi aynı güneş ya da farklı güneş olunca değiştirmeyeceğim ki. Buradan hareketle göklerde ne varsa Allah'ın deyince bir imani olgunluğa eriyorum. Bir bilgi problemi çözmeye çalışmıyorum. Aynı şekilde yerde olanlar da Allah'ın. Neler var yerde? Başlayalım mı? Bir dosya tuttunuz. Yerdekiler. Uğraşmayın. Yazık edersiniz. Boşa uğraşırsınız. Çünkü Müslümanın şöyle bir şiarı olmalı. Müslüman öğrendiğini öğrendiği için daha iyi Müslüman olacaksa öğrensin. Ama onu bilen bilmeyene göre daha iyi Müslüman olmayacaksa o Müslüman ne diye öğrenmiş o bölümü? Atsın gitsin, kulluğuna katkısı olmayan, cennete yardımcı olmayan, mizanda ağırlık ve mezarda genişlik sağlamayan şeyler ne diye öğrenilir de zaten. Bir de ve ma beynehuma dedi Allahu Teala bu 6. ayette. Bunu Kur'an-ı Kerim'in kimi ayetlerinde böylece görüyoruz. Göktekiler, yerdekiler, bir de ikisi arasındakiler. Gökle yer arasında ne var? Bir şey yok ki. Ama yani ben bulutları öyle saysam, tamam kabul ettin. Bir de kuşlar bazen sen de onu saydın. Ya da gök havadan sonrası, havadan ötesi, yani şu aldığımız, teneffüs ettiğimiz havanın ötesinde başlar diyorsanız gök, yeryüzüde toprak denilen bölümse ikisi arasında da hava var diyeceksiniz, kabul. Ama sanki varlıkları hep madde planında düşünmeye yönelik bir şartlanmanın eseri değil mi bu? Göktekiler hep madde mi? Yerdekiler hep madde mi? Ya arasındakiler? Onlar da gelin müsaade edin. Belki madde olmayanlar da var. Onları da o listeye koyalım. Göktekiler listesi, yerdekiler listesi ve diğerleri. Ama burada Kur'an-ı Kerim'de hatırladığım sadece burada bir de Allahu Teala buyurur ki ve ma tahtes sera. Dörtlü bir anlatım yani. Göktekiler bir liste, yerdekiler bir liste, arasındakiler, diğerleri bir liste, bir de yerin altındakiler. Demek ki yerdekileri ikiye ayırıyoruz. Bir, yerin üstündekiler, iki, yerin altındakiler. Ne var yerin altında? Konuyla ilgili tefsirlere baktım. Enteresan rivayetler var. Yani insanların kendi başlarına gidip görüp söyledikleri şey olmayınca, peygambere ve ashabına dayanan bu bilgilere saygı duydum. Hoşuma gitti. Düşünce ufkum genişledi zannediyorum. İsterseniz siz de okuyun. Mesela bu konuyu en detaylı rivayetlerle bize sunan İmam Suyuti'nin Ed-Durrul Mensuru bu tefsirde bakacaksınız. Nice özel rivayetler bulacaksınız. Ama bunlar içinde en dikkatimi çekenlerden birisi Cebrail aleyhisselam geliyor. Soruyor aleyhissalatü vesselama yerin altında ne var? Peki ya onun altında? Peki ya onun altında? Ama onun da altında diye seraya kadar sıralandıktan sonra ya onun altında? Orada beşerin ilmi biter. Ondan ötesine sözümüz de yok, gücümüz de yok deyince evet tam doğru söyledin. Şahidim, kabul ediyorum. Evet tam doğru söyledin. Kabul ediyorum ki sen Allah'ın Resulüsün diyor ve ayrılıyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bu kimdi bildiniz mi? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedikten sonra onlar Cebrail'di diyordu. İşte böyle bir şey sera. Yerin altı, altının altı. Orada bir kayalık, bir karanlık, bir su kütlesinden ötesi. Daha sayın neler aklınıza gelecekse eğer biliyorsanız, değilse yerin altı. Yedi kat yerin altı. Yerde yedi kat mı? Evet, yeryüzde yedi kattır. Çünkü Allahu Teala Talak suresi son ayette Allahu'l-lezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehunne buyurur. Allah semayı yedi olarak yaratmış ama yeryüzünde onlar gibi, onların benzeri bir o kadar yaratmış olunca bunu yedi kat yeryüzü olarak anlamak da mümkün elbette. İşte o yedi kat yerin altında da ne var ne yoksa onlar da Allah'ın. Ve in tejhar bil kavli fe innehu ya'lemu sirra ve akfa. Sen sözü açıktan söyleyeceksin. Söyle, istersen gizle. Çünkü o hem sirr olanı hem akfa olanı bilir. Burada sır ile akfayı farklı farklı anlamış bizden öncekiler. Hepsini toplamaya imkanım yok ama hatırladığımı söyleyeyim. İnsanın birisine sır olarak söylediği sır, başkalarına söylemeyip kendinde bıraktığı akfadır. Ya da kendisinin kafasında tasavvur edip kendisine sakladığı sır, ileride düşünüp kendine ait kılacağı, şimdi bilmediği şeyler de akfadır. Ya da Allah kimi sır olacak bilgileri kullarına lütfetmiş, onlar saklayıp gizleseler de Allah onu bilir. Ama Allah'ın kendi gizledikleri vardır, onlar da sadece Allah bilir. Sen sözü ister açık söyle, istersen söyleme. Nasıl bilirsen öyle yap. Ama bil ki Allah her şeyi bilir. Peki Allah her şeyi bilir yerine sır ve akfayı bilir denilince mana zenginliği mi oldu? Bilmem. Bizde olmadıysa bir güzellik olacağına inanıyoruz fakat biz anlamamışsak bunun böyle daha güzel olduğuna inanmak zorundayız. Demek ki Allah her şeyi bilir. Yani ta uzattın mı düşüncemi? Evet, yani birinci kat sema, yedinci kat sema, üstünde kürsi, üstünde arş, onun da üstünde Allah, ta oradan beni bilir öyle mi? Evet, işte onu anlıyorum. Yani Allah beni yaratmış, evreni yaratmış ama çekilmiş tahtına, semavatın ötesinin ötesinde, kürsinin de ötesinde, arşında, o kendi dünyasını kurmuş demeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü Allah ve huve ma'akum eyne ma kuntum buyurur. Bunu 5. ayetle yeniden ilintilendirelim. Allah Kur'an-ı Kerim'de arşın üstünde olduğunu beyan ettikten sonra bize arkasından ya ela lehul halqu vel amr buyurur. Mesela surenin birinde dikkat edin ama ben oradayım fakat hem yaratmak bana ait hem de iş, söz, emir bana aittir der. Ya da bir başka surede ve huve ma'akum eyne ma kuntum, siz neredeyseniz ama ben sizinle beraberim der. İşte bu Allah, her şeyi bilen Allah, her şeye hakim olan Allah, göklerde yerde, ikisi arasında, seranın da altında, toprağın da altında ne varsa hepsini bilen Allah, Allahu öyle bir Allah ki, la ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Kendisinden başka ilah olmayan, yani bir Müslüman olarak okuyunca ne kadar rahatız. Ama bir de düşününce Allah'tan başka ilah yok mu? Ne kadar çok hem ne kadar, yani öküzden karıncaya ya da güvercinden ateşe, güneşten aya, taştan çamura kadar nice varlıklar ilah edinilmiş bu dünyada insanlar tarafından. Nasıl da yok Allah'tan başka ilah? Ama bu bana söylüyormuş. Ey kulum, bana kul olacaksan benden başka ilah kabul etmeyeceksin. Öyleyse iman ederek tekrar ediyorum. Allahu la ilahe illahu. Zaten bunu inanarak, benimseyerek, kabul ederek söyledi mi bir kişi, Allah ona mutlaka yardım edecektir. Allah'tan, Cenab-ı Hak'tan bize de yardım etmesi adına tekrar ediyorum. Allahu la ilahe illahu. Lehul esmaul husna. İşte en güzel isimler de o Allah'ındır. O Allah'ın en güzel isimleri vardır. Yani Rahman, Rahim, Cebbar, Settar, Evvel, Ahir gibi. Hani bir rivayette 99 tanesi bir arada sıralanıyordu. Kim ki onların misyonunu ve fonksiyonunu muhafaza ederse ona cennet vardı denilen isimler mi? Evet. Ondan öte de vardır. Hatta aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Cenab-ı Hakk'a yalvarıp halini arz ederken kitabında bildirdiğin, mahlukatına öğrettiğin ya da kimsenin bilmediği kendi yanında bıraktığın isimlerin hürmetine ya Rab diye dua ediyorsa başka isimleri de vardır elbette fakat biz bunları ancak biliyoruz. Onların hayatımızı düzenleme misyonunu muhafaza etmek şartıyla yeniden öğrenip tekrar edelim. Hatta bunlardan kimilerini daha bir özümseyip benimseyelim. Bizim de bütünleşsin. Biz onunla bütünleşelim. Yani darda kalınca, zorda kalınca değil, rahat ve huzur içindeyken onları tekrar edelim de darda zorda kalınca onlarla anladığımız, onlarla andığımız Allahu Teala bizim yardımımızda olacaktır. Biz onu anınca o da bizi anacaktır inanıyoruz. Çünkü Bakara suresinde فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ buyurmuştur. Burada el-esmaul husna bana bir de benim sahip olacağım isimlerin güzelliğini hatırlatıyor sanki. Benim mümin olmam gerekiyor, Müslüman olmam gerekiyor, abid olmam gerekiyor, salih olmam gerekiyor, müttaki olmam gerekiyor ya, işte bunlar da Allah'ın benden istediği güzel isimlerdir. O isimler de bana veren, benim olmam gerektiği adına bana böyle bir program sunan da Allah'tır ki Allah güzel isimlerin sahibidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.